Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه كان حوبا كبيرا
صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatimul Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Behmen 1402, Hicri Kameri 18 Recep 1445 ve Miladi Takvimle 30 Ocak 2024 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından siyasi analist Sayın Bedri Fırat ile yapılan Filistin hakkında yapılan röportaj, tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İsrail'in mezarı ve Gazze'deki çocukların Amerikan bombalarıyla katliamı adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi yerli ürünlerin teşhir edildiği fuarı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, İran ve Pakistan'ın terörle mücadelede işbirliğinin artacağını belirtti. İstihbarat Bakanı direnişin Amerika'nın saldırgan varlığına karşı hareket ettiğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi İravani, İran'ın bölgedeki hiçbir kişi veya grubun eylemlerinden sorumlu olmadığını söyledi. Amerikan savaş uçakları Yemen'in kuzeyine saldırdı. Ve İran, Afganistan'da aşırıcılığın temelleriyle mücadelede bölgesel uzlaşmanın zaruretini vurguladı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde kurulan İran'ın üretim kabiliyetleri fuarını ziyaret etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi dün sabah İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde düzenlenen yerli üretim yetenekleri fuarını ziyaret etti. Bu yılki fuarın en önemli özelliği yerli üretimin bilgi tabanlı şirketler ve üretim tedarik zinciri odaklı olmasıydı. Bu fuarda enerji, petrol ve petrokimya, otomotiv, madencilik ve metal, iletişim ve bilgi teknolojileri ve uydu, gıda ve sanayi ve tarım endüstrileri, tıbbi malzeme, el sanatları, hava, deniz, demir yolu ve kara taşımacılığı, tekstil endüstrileri ile konut ve ev malzemeleri sektörlerindeki bilgi tabanlı firmalar en son kazanımları ve ürünleri sergilediler. Petrol kuyusu sondajı ve petrokimya endüstrisi için ekipman ve katalizör tasarlama ve üretme konusunda bilgi tabanlı şirketlerin yetenekleri ve serginin parçalarından biriydi.
Pakistan ordusunun komutanı ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, terörizmi iki komşuya yönelik ortak bir tehdit şeklinde değerlendirerek, bu olguyla başa çıkabilmek için ortak çabalarla, daha iyi koordinasyonla ve bilgi paylaşımıyla hareket etmek gerektiğini vurguladılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından dün İslamabad'da Pakistan ordusunun komutanı General Seyyid Asım Münir ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda taraflar Pakistan ile İran'ı birbirine bağlayan tarihi, dini ve kültürel ilişkilerin önemini işaretle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve birbirlerinin ortak kaygılarına yönelik karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi üzerinde durdular. Ayrıca Emir Abdullahyan ve Asım Münir, terörizmi, İran ve Pakistan arasında ortak çabalar, daha iyi koordinasyon ve bilgi paylaşımı yoluyla ele alınması gereken ortak bir tehdit olarak değerlendirdiler. Yapılan toplantıda Pakistan ordu komutanı, karşılıklı güvenlik endişelerini gidermek için sürdürülebilir katılım ve mevcut iletişim kanallarının kullanılması ihtiyacını vurguladı. Ayrıca iki taraf, İran ile Pakistan arasındaki askeri müsteşarlarının konuşlandırılması mekanizmasının en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda mütabakata vardı. İran Dışişleri Bakanı ve Pakistan Ordu Komutanı ayrıca iki ülkenin yakın etkileşimi sürdürme ve kardeş ülkeler arasında herhangi bir sabotaj eylemine izin vermeme konusundaki kararlılığını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı, Pakistan'a yaptığı bir günlük ziyaretinin sonunda Tahran ve İslamabad'ın terörle mücadelede işbirliğini artırma konusunda anlaştığını söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, pazartesi gecesi İslamabad'dan Tahran'a dönmeden önce gazetecilere şunlar söyledi. Bu ziyaret sırasında Pakistan'ın üst düzey yetkilileriyle çok önemli ve yapıcı görüşmelerde bulunarak ekonomik, ticari, turizm, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğinin daha hızlı sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı. İran Dışişleri Bakanı şunlar da ekledi. İran ve Pakistan hükümetleri ayrıca bir takvime göre iki komşu arasındaki mevcut sınır geçişlerine 5 yeni sınır kapısının eklenmesi konusunda anlaştılar. Güvenli sınırların ticari, ekonomik ve turizm sınırlarına dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Emir Abdullahyan, her iki ülkenin bu sınırların teröre ve terör eylemlerine yer olmadığı konusunda kararlı olduklarını kaydetti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan sözlerini şöyle noktaladı. Ne yazık ki düşmanlar terör gruplarını bölgede aktif tutmaya çalışıyor. İran ve Pakistan sınırlarında da bir dizi terör faaliyetine tanık oluyoruz. Bu unsurlar Amerikan güvenlik servisleri ve bölgede güvensizliği sürdürmeyi amaçlayan İsrail rejimiyle bağlantılıdır.
İran İstihbarat Bakanı, bölgedeki direnişin kendi kararına ve politikasına göre Amerika'nın saldırgan varlığına ve her ihtimale karşı hareket ettiğini söyledi. İstihbarat Bakanı Hücetül İslam İsmail Hatip bir söyleşide şunları kaydetti. Ensarullah ve bölgedeki direniş, Müslümanların iradesini ve cihatçılığının bir simgesi olarak Asr-ı Saadet'te Hazreti Peygamber'in düşmanlara karşı savaşlarda yaptıklarının aynısını yapıyor ve her türlü küfre, münafıklığa ve şirke karşı duruyorlar. Askeri müsteşarlara yönelik suikastın İran'ın Irak'ın Erbil kentinde Mossad karargahına yönelik füze saldırısına tepki olarak gerçekleştiğinin söylendiği yönündeki soruya yanıt olarak Hatip şunları söyledi. Bölgedeki direniş kendi kararına ve politikasına göre Amerika'nın saldırgan varlığına karşı ve tanıdığı her ihtimale göre hareket ediyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı bir mektupta İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgedeki hiçbir kişi veya grubun eylemlerinden sorumlu olmadığını vurguladı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre dün Emir Said İrevani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Büyükelçisi'ne yazdığı bir mektupta şu satırları kaleme aldı. Mevcut yazışma, Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi'nin 26 Ocak 2024 tarihli mektubuna yanıt olarak hazırlanmıştır ki, İran İslam Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerine bağlı milis gruplarının Irak ve Suriye'deki Amerikan personeline ve tesislerine karşı eylemlerde bulunduğunu iddia eden haksız ve temelsiz atıflar içermektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin bu tür asılsız iddiaları kesin bir şekilde reddettiğini söyleyen İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki en kıdemli diplomatı İrevani şunları ekledi. 4 Aralık 2023 ve 2 Ocak 2024 tarihli mektuplarımızı da içeren yazışmalarımızda daha önce de vurguladığımız gibi, Irak'ta, Suriye'de veya başka herhangi bir yerde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı doğrudan veya dolaylı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin kontrolü altında olan veya onun adına hareket eden hiçbir grup bulunmamaktadır. Bu yüzden İran İslam Cumhuriyeti bölgedeki hiçbir kişi veya grubun eylemlerinden sorumlu değildir.
Güvenlik ve kolluk işlerinden sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'nin her yerde ve her durumda cesurca hareket ettiğini belirterek, Iraklı ve Yemenli mücadelecilerin meşru saldırılarını İran'a atfetmenin kasıtlı olduğunu vurgu yaptı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın davetlisi olarak bir heyetle bu ülkeye giden Seyyid Mecid Mir Ahmedi, Suriye İçişleri Bakanı ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda iki taraf, hedeflenen polis eğitimi ve ceza konularında, cezai konularında mesleki yetkilendirme, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar, güvenlik krizi yönetimi, Suriye'de yaşayan İranlıların sorunları ve diğer konularda dahil olmak üzere ilgili konularda bir güvenlik işbirliği komitesi kurulması konusunu görüşüp her iki tarafça da anlaşmalar imzalandı. Yapılan toplantıda güvenlik ve kolluk işlerinden sorumlu İran İçişleri Bakan Yardımcısı şunları vurguladı. İslam Cumhuriyeti zor zamanlarda Suriye halkının ve hükümetinin yanında olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Ve İran şehitlerinin kanı Suriyeli şehitlerin kanlarına karışmıştır. Mir Ahmedi şunları da ekledi. İran İslam Cumhuriyeti nerede ve ne zaman harekete geçse cesurca bildirir. Ancak Iraklı veya Yemenli mücadelecilerin meşru saldırılarını İran Cumhuriyeti'ne atfetmek kasıtlıdır. Bu mücahitler kendileri karar vericidir ve saldırılarının sorumluluğunu resmi olarak kabul edip ilan eder ve Müslümanların düşmanların tehditlerinden korkmuyorlar.
Haber kaynakları Salı sabahı Yemen'in kuzeyindeki Sada'nın Amerikan savaş uçakları tarafından hedef alındığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bazı resmi olmayan kaynaklar da Yemen'in başkenti Sana'da patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Amerikan savaş uçaklarının Yemen'in kuzeyine saldırısı Yemen Ensarlı Hareketi'nin siyasi ofis üyesi Abdülmelik el-Ecri'nin pazartesi gecesi gerginliği tırmandırıp bize saldırmak Kızıldeniz krizine hiçbir zaman çözüm getirmeyecek şeklindeki uyarısına denk geliyor. El-Ecri şunları ekledi. Bize karşı savaşın tırmanması ayrıca Yemen'in Filistin'e yardımdan vazgeçmesine engel olmayacak. Daha önce Amerika ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına değinen El-Ecri, bunu Siyonist rejime desteğin devamı ile uyumlu olarak değerlendirmiş ve Amerika'nın Kızıldeniz'in güvenliğini tehlikeye attığını açıklamıştı. El-Ecri şunu da vurguladı. Sadece İsrail gemilerinin veya bu rejime mal taşıyan gemilerin geçişi yasaklanıyor. Ancak Amerika bu durumu tüm gemileri kapsayacak şekilde genişletmenin yollarını arıyor. Ensarullah'ın siyasi ofisinin üyesine göre Amerika'nın Yemen'e saldırısı bir istikrarsızlık nedeni ve uluslararası denizcilik için bir tehdittir. Çünkü Amerika'nın hamlelerinden sonra birkaç şirket Kızıldeniz'i geçmeyeceklerini açıkladılar.
Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü, Amerika askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısında yaralı sayısının 40'ın üzerine çıktığını duyurdu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yardımcısı Sabrina Singh gazetecilere hitaben Ürdün'de İHA saldırısında yaralanan Amerikan askerlerinin sayısının 40'ın üzerine çıktığını söyledi. Yaralı Amerikan askerlerinin sayısındaki artış, Beyaz Saray'ın Amerika Başkanı Joe Biden'in Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınında Amerika kuvvetlerine yönelik saldırıyla ilgili son gelişmeleri görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldiğini duyurmasıyla gündeme geliyor. Edinilen bilgiye göre Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Genelkurmay Başkanı Jeff Zients, Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı John Feiner, İç Güvenlik Danışmanı Liz Sherwood Randall ve Biden'in Batı Asya işlerindeki danışmanı Brett McGurk bu toplantıda vardı. CNN pazar günü Ürdün'deki küçük bir Amerikan üssüne gece vakti düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 3 3 Amerikan askerin öldürüldüğünü ve 25 askerin de yaralandığını bildirdi. Terör örgütü CENTCOM olarak bilinen Amerika ordusunun merkez komuta karargahı da bu durumu doğruladı.
Siyonist rejimin Kanal 12'si pazartesi gecesi bu rejimin ailelerinden alıntı yaparak İsrailli esirlerin iadesi konusunda anlaşmaya varılmasının gerekliliğini vurguladıklarını bildirdi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu Siyonist medya kanalı Washington'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile görüşen bu rejimin esirlerinin ailelerinden de alıntı yaparak Katar'ı yeni bir anlaşmaya varmaya çalıştığı için övdüler. Amerikan NBC News haber kanalı bilgili bir kaynaktan naklen şunları duyurdu. İsrailli, Amerikalı, Mısırlı ve Katarlı müzakereciler Paris'te diğer rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin bir çerçeve üzerinde anlaşmaya vardı. Bu sırada Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani pazartesi gecesi şunlar söyledi. Gazze'deki mevcut gerginlik ve çatışmalar İsrailli esirlerin geri gönderilmesine hiçbir şekilde yardımcı olmayacak. Al-Sani şunları da ekledi. Arabulucu olarak temel rolümüz tarafları ve konumlarını birbirine yaklaştırmaktır. İsrailli esirlerle ilgili müzakerelerde önceki haftalara göre ilerleme kaydedildi.
İran Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi, Afganistan ve bölgedeki aşırıcılığın temelleriyle mücadele için bölgesel uzlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi. İran Peres'in bildirdiğine göre Hasan Kazimi Kumi, dün Kabil'de Bölgesel Temas Komitesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bölgesel Temas Komitesi ülkelerinin Afganistan'dan kaynaklanan ve esas olarak Amerikan işgalinden oluşan uzun vadeli tehditlere başa çıkmak için uyuşturucuyla mücadele, insan ticareti, aşırılığın kökleriyle mücadele, toplumun çeşitli kesimlerinin eşit ve ayrımcı olmayan katılım ile cinsiyet, ırk, dil ve din ayrımı gözetilmemesi, çalışma ve eğitim haklarının sağlanması, doğal afetlerle mücadele ve yönetim sorunları alanlarında çevresel görüş birliğine varmalarını öneriyorum.
Ve son haberimiz, İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uzmanları Aras Nehri hidrometrik istasyonlarının nihai konumunun önümüzdeki ay içinde belirlenmesine yönelik takvimin hızlanması konusunda mutabakata vardı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti uzmanları sınır muhafızlarının da katılımıyla Hodaferin ve Kız Kalesi barajlarının üst ve aşağı semtindeki hidrometrik istasyonunun yerini incelemek üzere 2 günlük bir ziyarette bulundu. Bu inceleme sırasında Aras Nehri'ndeki hidrometrik istasyonların belirlenmesinin yanı sıra Kalale Akbend ortak köprü inşaatı şantiyesine ilişkin ortak alanın teslimi de iki ülke arasında ele alındı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, İslami Direniş Hareketi, Hamas'ın askeri kanadı durumundaki İzzettin Kassam Tugayları başta olmak üzere Gazze'deki muhtelif direniş hareketleri Aksa Tufanı'nın 109. gününde de Gazze bölgesinde karadan saldırılar düzenleyen işgal güçlerine ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Kassam Tugayları Gazze şeridinin güney kesiminde yer alan Han Yunus şehrinin batısında işgal güçlerine ait bir adet D9 tipi bulduzeri tandom füzeleriyle vurdu dün. Ayrıca yine Kassam Tugayları Han Yunus'un batısında bir işgal tankını El Yasin 105 füzesiyle vurdu ve tankın alev aldığı görüldü haberlerde. Buna paralel olarak gelişmeler bölgesel anlamda Filistin'le ilgili devam ediyor. Amerika'nın ve Britanya'nın bir ortak halinde Yemen'e saldırmaları ve Yemenlilerin de orada bunlara karşı misillemede bulunmaları yine haberler arasında görülüyor. Son gelinen noktayı bölgemizle ilgili konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Filistin gelişmelerine ilişkin uzman konuğumuz siyasi analist Sayın Bedri Fırat bizimle birlikte. Sayın Bedri Bey, öncelikle hoş geldiniz diyor ve ilk soruda şunu sormak istiyorum. Amerika basını son günlerde İsrail'in Hamas'ı yok etme amacından çok uzakta olduğunu yazdı. Şimdi Gazze Savaşı sırasında İsrail için böyle bir hedefin gerçekleşmesi sizce mümkün mü? Buradan başlayalım, diğer sorulara da geleceğiz sizinle efendim.
Aylardır İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşının sonuçları bugün ortaya çıkmaktadır. Bu savaşın İsrail tarafından kazanamayacağını ve başarıya gitmeyeceği gerçeği ortadadır. Bu başarısızlığın, bu saldırgan politikasının dış dünyada ve basında son dönemlerde çıkan kimi yorumlarda başarıya ulaşmayacağı ortadadır. Yani bu tür saldırılar, devletlerin saldırgan politikaları halklara yönelik bu savaşın sonucu mutlaka başarıyla sonuçlanacağı bir durum yoktur. Çünkü düzenli ordulara karşı gerilla savaşı veren güçler devamlı büyük güçlere karşı az kuvvetlerle karşı yönelgiye uğrattığı ortadadır. İsrail'in düşmüş olduğu bu hatada bugün kimi Amerika başta olmak üzere basından çıkan yazılarda İsrail'in bu savaşının galibi olmayacağı ve bu savaşın devam ettikçe İsrail ordusuna ve İsrail devletine karşı faturanın boyutu daha büyük ölçülere ulaşacağı ve bir nevi basınla İsrail'e bir uyarı yapmaktadır ve bu yanlış politikasından geri dönülmesi gerektiği gibi yol gösterici bir durum yaşanmaktadır. İsrail'in de bu mesajı alacağı kısa dönemde saldırgan politikasından vazgeçeceği kanısındayım. Ve bu İsrail'e bir kazanım sağlamayacağı gibi İsrail'in de büyük tahribatlara neden olabilir. Ve bir an önce bu saldırgan politikasından vazgeçmesi kendi açısında yararlı olacağının kanısındayım.
Tahran Radyosu.
Gelinen noktada İsrail'in saldırılarını ve direniş örgütlerinin performansı hakkındaki görüşlerinizi nasıl açıklarsınız efendim?
Bu savaşın geldiği nokta bugün baktığımızda uzun bir süredir İsrail'in Hamas'a karşı saldırgan politikasının bir sonuç almaması ve uzun bir döneme yayılması İsrail ordusunun arasında kırma neden olma ihtimali yüksektir. Ve bu nedenle bu savaşın her sürdüğü ve uzadıkça İsrail'deki orduda savaşan kesimlerde psikolojik bir kırılma yaşandığı için de başarıya ulaşması da gözükmemektedir. Ve bu kadar planladığı gibi İsrail'in belki kısa sürede bu savaşın sonuçlanacağı hesabı yaparken bu kadar uzun bir sürede yayılması da kendi açısında bir dezavantajdır. Ve bunun bir an önce bitirme gibi bir takım çabalar içerisindedir. Ve bugün Amerika'da ve basında çıkan yazılarda bunu bir gerekçe olarak görüp de bir an önce savaşı bitirme olanağı da görülmektedir. Yani bu uzmanlar tarafından dile getirilen bu sonuç almayacağı yazılar da bu savaşın kazananı olmayacağı göstergesidir.
Şimdi madem İsrail askeri amaçlarına ulaşamıyor, savaşın devamı bu rejimi daha da yıpratmaz mı sizce?
Bu savaşta askeri bir kazanımın elde edilmediği gibi bu savaşın neden çıktı ve bu kadar büyük bir zayiatın, bu kadar büyük bir faturanın ortaya çıkmasının bir takım nedenleri var. Bugün İsrail'de iktidarda olan Netanyahu hükümetinin bir takım yeniden yapılacak bir seçimde ırkçı düşüncelerini ve milliyetçi duygularını dile getirerek yeniden iktidara gelme gibi bir hesabı var. Bütün ülkelerde bu tür sorunları olan tüm ülkeler yani bu savaşların başlama noktasında mutlaka önündeki seçimlerin olması hesabı vardır. Ve bugün bütün ülkelerde de bu geçerli olmaktadır. Ve milliyetçilik duygularını kullanarak tekrardan iktidar olma gibi hesapları var. Fakat İsrail'de halk tarafında görülen tepkilere baktığında bu düşüncenin, bu sistemin tekrar iktidar olma gibi bir olanağı olmadığı ortaya konulan tepkilerden görmekteyiz. Ve önümüzdeki yapılacak olan İsrail'deki bir seçimin bu hükümetin gidici olduğunu göstermektedir. Ve bu tür savaşların da buna çözüm olmayacağı gösterecek ki İsrail halkı da kendisine büyük külfetler getiren bu savaşın da karşılığında gelen hükümete verilecek cevabın hükümetin tekrar iktidar olmayacağı ortada.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Bedri Fırat'ın görüşlerini, Filistin gelişmeleri ve Gazze'de cereyan eden savaşla ilgili dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Behmen 1402 Hicri Kameri 18 Recep 1445 ve miladi 30 Ocak 2024 Salı. ...1435 yıl önce Hicri Kameri 18 Recep 10 yılında Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin küçük evladı İbrahim 18 aylık iken yakalandığı hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Annesi Mariye Kıptiye idi. Mariye bir cariye idi ve Mısır kralı tarafından Resul-i Ekrem'e hediye edildi ve İslam'ın zuhurundan sonra İslam'ı benimseyerek o hazretiyle evlendi. İslam peygamberi İbrahim'i aşırı derecede sevdiğinden dolayı onun vefatı İslam peygamberine çok üzdü. İbrahim'in vefat gününde güneş tutuldu ve halk arasında bu tabi olayın Allah Resulü'nün evladının ölümü yüzünden meydana geldi, söylentilere yazıldı. İslam peygamberi ise hemen minbere çıkıp şunları buyurdular. Ey insanlar, güneş ve ay Allah'ın işaretlerindendir. Onlar ne kimsenin ölümünden dolayı ne de doğumundan dolayı tutulmaz. Onların tutulduğunu gördüğünüzde mescidlere gidin, tutulma hali bitinceye dek namaz kılıp dua edin. 45 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Behman 1357 yılında din ulemasının Tahran Üniversitesi caminde oturma eylemi başlatması ardından öğretmenler ve toplumun öteki kesiminden de bu eyleme büyük destek geldi ve onlarla dayanışma içinde olduklarını da bildirdiler. Bu eylem İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyne'nin uzun bir sürgün hayatından sonra İran'a dönüşünün engellenmesi amacıyla Pehlevi rejiminin son başbakanı Bahtiyar tarafından ülke hava alanlarının kapatılması ardından başlatılmıştı ve eylemciler hava alanlarının açıldırak imamın ülkeye girişinin engellenmemesini istemekteydiler. ...39 yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Behman 1363'te Amerika İran İslam Cumhuriyeti'ne dayatılan zorunlu savaş döneminde Irak'a 47 milyon dolar mali yardım yapmayı onayladı. Amerika savaş döneminde Irak'a propagandasal ve askeri teçhizat açısından destek sağlamakla Basri rejime moral vermeye çalıştı. Amerika, savaş sırasında İran'ın gizli stratejik bilgilerini Irak'a gönderiyordu ve Irak rejimine İran'daki hayatı ve iktisadi tesislerine saldırmaya teşvik ediyordu. Amerika Hicri Şems'i 1361-1366 yılları arasında Irak hükümetine 1,5 milyar dolar değerinde elektronik ekipman, her türlü makine, hassas cihaz ve kimyasal silah ve füze üretim alanında son derece güçlü bilgisayarlar sattı. Savaş sırasında Amerikan firmaları Irak hükümetine teknoloji sistemleri vermekle bu rejimin bir çeşit kimyasal silah başı olmak üzere bazı silahları üretmesine yardımcı oldu. Sekiz yıl önce bugün Hicri Şems'i 10 Behman 1394'te İranlı tanınmış ve tecrübeli askeri komutanlarından Tümgeneral Muhammed Selim'i vefat etti. İran İslam Cumhuriyeti'nin en eski komutanlarından olan Selim'i kutsal sahma döneminde rahmetli İmam Hümeyne'nin askeri danışma bürosu başkanı ve düzensiz savaşlar birinin komutanı gibi çok hassas sorumlulukları üstlenmişti ve Susengir kentinin özgürleştirilmesi operasyonu başlamak üzere diğer operasyonlarda da kilit rol üstlenmişti ve bu yüzden de İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'den Nesir adlı nişane aldı. Ayrıca 4 yıl Milli Savunma Bakanlığı'nda başında bulundu. Devrim ordusunun korucularından olan Tümgeneral Selim'i Hicri Şems'i 1379 yılında İran ordusu başkomutanlığına da atandı ve aynı zamanda Tümgeneral rütbesine de yükseltildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Kıymetli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Katliamı durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?
Star.
Gazze'nin güneyine İsrail saldırıları şiddetlendi.
Ve yeni mesaj.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 28 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Her şey bir talimata bakıyor da. başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2008 yılında emeklilikte maaş bağlama oranlarının düşürülmesini de içine alan değişiklikle emekli maaşı asgari ücretin en az %110'u kadar olur maddesi değiştirildikten sonra emekliler her geçen yıl daha fazla açlığa mahkum edildi. Geçen Temmuz ayında memura seyyanen 8 bin lira zam yapılırken hem işçi hem de memur emekli maaşlarının enflasyon oranında zam yapılması emeklinin durumunu daha da kötüleştirdi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sonradan kamuoyundan gelen tepkiler üzerine 6 aylık zam bekleyen emekliye bayram hediyesi olarak 5 bin lira verildi. Orada da emekliler ayrım tabi tutuldu. Aldığı maaşla geçinemediğin için çalışmak zorunda kalan emekliye bu para verilmedi. Sonra Cumhurbaşkanı'ndan bir talimat geldi, onlara da 5 bin liralık bir para verildi. Böylece 6 aylık zam unutturuldu. Tabiri caizse o tarihten sonra ipin ucu kaçtı. Seçim öncesi hazinenin başındaki Nurettin Nebati ile hükümetin başı Erdoğan'ın uyguladığı ekonomik politikalarla enflasyon %65'lere çıktı. Enflasyon hayat pahalılığı ve fakirlik demektir. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar. Aynı zamanda paranın değerini zayıflatır, işsizliği arttırır. Öyle de oldu. Orta direk diye tabir edilen orta halli geliri oranlar ortadan kalktı. Talimatlı bir durumda işçi ve Bağkur emeklisi için oldu. Yılbaşında memur emeklilerine %49,25, işçi ve Bağkur emeklilerine %37,6 zam yapıldı. Bir talimatla en düşük emekli aylığı 10 bine çıkarıldı. %5'lik ek zam yapıldı. Birkaç gün sonra ikinci bir talimat emekli maaşları 49,25'e yükseltildi. Ancak en düşük 10 bin liralık emekli aylığı yine 10 bin lirada kaldı. Peki bütçe imkanları ne oldu? Ekonomistler bile bu işin içinden çıkamıyor. Emekliye zam yapıldı ama 2008 yılından beri açılan makas sebebiyle yine emekli aylıkları açlık sınırının altında kaldı. Memura seyyanen zam yapılması piyasalara zam olarak yansımıştı. Yılbaşında asgari ücret, memurlar ve emekliler ortalama %49 zam yapıldı. Ama daha zamlar insanların eline geçmeden iğneden ipliğe her şeye %100-150 zam yapılmasıyla eriyip gitti. Asgari ücret 17.002 lira ama yıllık yapıldığı için zam olmayacak. Şu anda açlık sınırının biraz üstünde olan asgari ücret yılın ikinci yarısına varmadan açlık sınırının altına düşecek. Talimatla götürülen ekonomide gelinen nokta ancak bu kadar olur. Talimat ver, faizi düşür, başka bir talimatla çıkar. Peki hangisi doğrusu? Sorgulayan yok. Bir kesime seyyanen zam yaparken bir kesimi resmi enflasyona göre zam yaparsınız. Olan yine dar gelirliye oluyor.
Orhan Uğuroğlu 28 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde yandaş medya iftiraları ile hukuki mücadele şart başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Televizyonların TRT başta %95'i yandaş olarak Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarının siyasi propaganda araçlarıdır. Yandaş televizyon kanalları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cami çıkışı vatandaşlardan "Seçimden seçime geliyorsun" diye tepki geldi diye kurgulanan kumpas haberleri yayımlandı. Bu haberler öyle profesyonel kurgulandı ki İmamoğlu'nun sözleri de vatandaşın özür dilemesi de kesilerek yayımlanmadı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bu haberlerdeki değişik iftiraların bazıları şöyle. Önceki seçim döneminde Kur'an okuyan ve camilere giden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni bir seçim sürecinin başlamasıyla yine camilerde görünmeye ve Kur'an okumaya başladı. Bugüne kadar niye gelmedin? Şimdiye kadar neredeydin? Niye gelmedin camilere, cumalara? Olmaz, gelmen lazım başkan. Tepki gösteren vatandaşın ilk sözleri Kumpas Haberler'de son cümle olarak şöyle bitiyor. Olmaz, seninkisi şimdi riyakarlık oldu. Özgür televizyon kanallarında izlediğim haberlerde ise Ekrem İmamoğlu tepki gösteren vatandaşa şunları söylüyor. 5 yaşından beri camiye ve cumalara gidiyorum. Sanki ona gelerek hava atacağım camide. Ben Yaradan'a dua etmeye geliyorum. Tepki gösteren vatandaş da anladım başkanım özür dilerim diyor ama yandaş medyanın iftiralar içeren kumpas haberlerinde yayımlanmıyor. Ve tek merkezden çıkmış gibi haberlerin sonunda şu yorum yapılıyor. Öte yandan 5 yıllık görevi süresince İmamoğlu'nu camide pek gören olmaması ancak seçim döneminde Kur'an okuması ve cumalara katılması vatandaşların dikkatinden kaçmıyor. Türkiye'de anayasada olan TRT'nin yayın tekelini kaldıran ve 3984 sayılı RTÜK yasasını hazırlayan komisyonda yer alan televizyoncu ve gazeteciyim. Yandaş medyanın yalanları, kumpasları ve iftiraları konusunda RTÜK üst kurul üyelerini 2954 sayılı RTÜK yasasının ilgili bölümlerini özetliyorum. Yayın esasları, madde 5, genel yayın esasları şunlardır. J. Kişilerin özel hayatlarına, şeref ve haysiyetlerine saygılı olmak ve dürüstlük anlayışına bağlı kalmak. K. Haberlerin toplanması, seçilmesi ve yayınlanmasında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk ilkeleri ile çağdaş habercilik teknik ve metotlarına bağlı olmak. L. Haberler ile yorumları ayırmak ve yorumların kaynaklarını açıklamak. M. Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak, tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin inanç veya düşüncesinin menfaatlerine alet olmamak. 2023 seçimlerinde zirve yapan yalan, dolan, iftira ve kumpas haberleri 31 Mart yerel seçim öncesi yine zirve yapmaya başladı. Muhalefet o gün uyudu, bugün de uyuyor, tepki göstermiyor. RTÜK'ün üye yapısında çoğunluk iktidarın temsilcilerinden oluşuyor. Özgür medyaya yağmur gibi ceza yağdıran RTÜK, yandaş medyanın bu yayıncılığını görmezden geliyor.
Tahran Radyosu. Veysel Ulusoy 28 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Enflasyon Menflasyon başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Enflasyon oranları üzerinde derin bir tartışma sürüp gidiyor son zamanlarda. Öyle böyle değil. Mahfi Hoca'nın Türkiye'de yaşanan enflasyon çeşitlerini tanımlaması ve enflasyonun nedenlerine eğilmesi konuyu son zamanlarda daha da dinamik bir aşamaya taşımıştır. Her şey vardı bu tanımlarda. İşletmelerin kar hırsından dolayı oluşturulan fiyatlamalardaki akıl dışı değişimleriyle ürünü küçülterek yaratılandan tutun sadece fiyat değişimiyle ifade edilmeyecek enflasyon türlerinin hemen hepsi oradaydı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Esasında literatürde olsa da olmasa da tüm bunları içeren bir ekonomik ortamı canlı canlı tecrübe ediyor halkımız. Öte yandan enflasyonu kendi içindeki tanımlamalarla ifade etmek ve nedenselliği içsel yapıda aramak fotoğraftaki ayrıntıları kaçırmak anlamına gelir. Diğer bir ifadeyle enflasyon nedenlerini kendi tanımlarında aramak sanırım birçok ayrıntıyı gizler. Örneğin sanayi üretimine bakmadan, ulusal gelirdeki verileri detaylı incelemeden, para politikası adı altında uygulandığı söylenen akıl dışı işlemleri görmeden ve dışarıdan ithal edilen enflasyon etkilerini azaltma çabasına girerek dövizi baskılayan anlayışı anlamadan, enflasyonu tartışmak sonuç ile neden arasındaki bağı zayıflatır. Daha geçen günlerde 2023 yılı Kasım ayı sanayi üretim verileri açıklandı. Buna göre sanayi üretimindeki büyüme bir yıl boyunca kocaman bir sıfıra eşit olurken aylık sanayi üretimi de %1.4 azalmış. Hakkını yemeyelim ofisimizin. Verileri pozitif tarafta tutmak için son 12 ayın büyüme oranını %2 olarak vermiş. Sağlıklı bir ekonomide sanayi üretimi kararlı bir seyir takip eder ve büyüme oranları azalsa da büyük çoğunlukla hep pozitif alanda yer bulur. Bizde nasıl diye örneğin son 226 aya baz yılı olan 2015'ten bu yana baktığımızda bunun 132'sinde artı, kalan 94'ünde eksi alana yayılmış üretim değişim oranlarını görüyoruz. Fazla söze gerek yok bu fotoğrafta. İthalata sıkı sıkıya bağlı 100 dolarlık ithalatın 92 dolarını sanayi ve yatırım ürünlerini ödeyen bir ülkede sanayi üretiminin bu zayıflığı doğal olarak kendini işsizlik ve enflasyon verilerinde ele verir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsure Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Parsure Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsure kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İsrail'in mezarı.
Değerli dinleyiciler, Siyonist rejimin Lübnan'a muhtemel saldırısı ve yaşanacak olan olaylar hakkında hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Bugün programımızı hep birlikte dinleyelim.
Siyonist rejim bir süre önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta insansız hava aracı saldırısı düzenleyerek Hamas'ın üst düzey yetkililerinden birini şehit etti. Bu eylem hiç şüphesiz bölgede daha geniş bir savaş başlatmayı amaçlayan büyük bir gerilimdir. Bu önemli, zira Siyonist rejim, İsrail, Lübnan'da topyekün bir savaş başlatırsa, askeri kolu çok daha büyük ve silah ve mühimmat açısından şu anda Gazze'de direnen Filistinli direnişçi savaşçılardan çok daha iyi durumda olan Lübnan'da siyasi bir parti olarak Hizbullah'la savaşacaktır.
İsrail ilk kez Lübnan'a saldırmıyor. Onlar Lübnan'ı iki kez işgal ettiler. İkisinde de rahat bir zaferle çıkacaklarını sandılar ama sonunda tamamen aşağılandılar. Bu yüzden Lübnan İsrail'in Vietnam'ı olarak tanındı. Zira İsrail'in Lübnan'daki sorunları esas olarak bu rejimin kuruluşuyla ilgili ve kuruluş zamanına kadar uzanıyor. İsrail rejimi yalnızca Yahudilerden oluşan etnik bir rejimdir ve konuşlanma yeri Filistin olarak belirlenmiştir.
Bu görüşe karşı en açık sorun Filistin'in zaten bir Arap ülkesi olması ve Filistin'de bir Yahudi toplum kurmanın yolu bu ülkede ve orada yaşayan Araplara karşı etnik temizlik yapmak ve onların yerine Avrupalı Yahudileri yerleştirmek olmasıdır. Ve bu tam da yaptıkları şeydir. Siyonist rejim zorla sınır dışı etme ve uzun süren geniş çaplı bir katliam kampanyası ardından kuruldu. Böylece yaklaşık 750 bin Filistinli evinden olurken topraklarından kaçmak zorunda kaldı. Yüz binleri Ürdün, Suriye, Mısır ve tabii ki Lübnan gibi komşu ülkelere kaçmak zorunda kaldılar. 1967'de Siyonist rejim 6 günlük savaşı başlatarak yüz binlerce kişinin komşu ülkelere kaçmasına neden oldu. Tabii ki kendi topraklarından zorla sürülen Filistinli mülteciler sınır dışı edilmelerini kabul etmediler. Filistin sınırları boyunca birçok saldırı düzenleyerek düşmanla savaşarak ülkelerine dönmeye çalıştılar.
1970'li yıllara kadar Güney Lübnan bu sınır savaşının ana merkezi haline geldi. Tarihsel olarak Filistinlilerin evlerine dönme umudu İsrail'in temel endişelerinden biri olmuş ve halen de olmaya devam ediyor. Zira son 70 yılda ülkelerinden sürülen Filistinlilerin tamamı evlerine dönerse İsrail rejimi artık Yahudi çoğunluğa sahip bir devlete sahip olamayacak ve artık etnik bir Yahudi devleti olarak tanınamayacak. Siyonist rejim 1982'de Lübnan'a saldırdı. Üstelik bu saldırının meşru müdafaa amaçlı yapıldığını iddia etti. Fakat son dönemde açığa çıkan belgeler İsrail'in bu saldırının planlarını bir yıl önce hazırladığını ortaya çıkardı. Onların amaçları Filistin direnişini ve yerleşimlerini tamamen yok etmek, bunun karşılığında bölgede İsrail yanlısı Hristiyan, faşist bir hükümet kurmaktı.
Amerika'nın eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi George Ball'ın resmi açıklamasına göre, İsrail'in Lübnan'daki Filistin direnişini yok etme alanındaki uzun vadeli hedefi, sonunda Batı Şeria'yı çatışmasız bir şekilde ele geçirebilmek ve kendi deyimleriyle onlardan bazılarını sadece işçi olarak tutmaktı. İsrail rejimi hızla Beyrut'u kuşatır ve Hristiyan aşırı sağ partiden birini bu ülkeye cumhurbaşkanı olarak görevlendirir. Filistinli savaşçılar Beyrut'tan sürülür. Böylece işgalci rejim İsrail kazanmış gibi görünür. Fakat birkaç hafta sonra cumhurbaşkanı öldürülür. Siyonist rejim de intikam almak için tarihinin en korkunç saldırılarından birini yapar.
Siyonist güçler Sabra ve Şatila mülteci kamplarını kuşatır ve kendi deyimiyle kampı temizlemek için Hristiyan ve Faşist Falancılar Partisi'nden silahlı kişileri kampın içine gönderir. Falancılar Siyonist rejim ordusunun araçlarına biner ve İsrail silahları ile Sabra ve Şatila kamplarında yaklaşık 2000 sığınmacıya işkence ederek onları ampute edip cinsel tecavüze maruz bırakıp öldürürler. Bu sırada Siyonist rejim askerleri de kampların dışında nöbet tutuyor ve kamplara girmek isteyenleri kurşuna diziyordu. Bu barbar operasyonun başlangıcında yapılan görüşmeler falangistlerin katliam yapma niyetini bilen Siyonist rejimin onlara kampa girme izni verdiğini gösteriyor.
Fakat İsrail'in Filistin direnişini katliam yoluyla topyekün bastırma girişimi yeni direniş gruplarının oluşarak artmasına yol açtı. Bu direniş grupları yüzlerce İsrail askerini pusuya düşürerek öldürdü. Amerika'nın durumu sakinleştirmek için Beyrut'a denizci göndermek zorunda kalması ise onlar için iyi bir şey değildi. Fakat direniş güçleri onları da mağlup etti. O günlerde Siyonist rejim İsrail'e karşı direnişten doğan gruplardan biri de Hizbullah'tı. 1979'da İran İslam İnkılabı'nın zaferinden ilham alan İslami bir direniş hareketti.
Tahran Radyosu. 1985 yılına dek İsrail rejiminin Beyrut'u işgal etmesinin bir gerekçesi kalmadı. Güney Lübnan'da korunan bir bölgeyi koruyabilmek için güçlerini geri çektiler. Fakat onların sorunları bu bölgenin Hizbullah hareketinin güç üssü haline gelmesiydi. Yani Lübnan'ın Şii topluluğunun çoğunluk olduğu bölge olması. Siyonist rejim güneydeki düşmanını ciddi şekilde hafife almıştı. İsrail askerleri halkın arasında yaşayan ve onların desteğini alan farklı bir dil konuşan bir düşmanla savaşıyordu ve onların motivasyonunu hiçbir zaman anlamaya çalışmadı.
Lübnanlı savaşçılar İsraillilerle göz göze savaşmadılar. Onlar bölgeye dair bilgilerini kullanarak pusu kurmak ve baskın yapmaya başladılar. Amerikalıların Vietnam, Irak veya Afganistan'daki eylemlerine benzer şekilde İsrail üstün askeri gücünü Lübnan'da zaferi garantilebileceğini düşünüyordu. Fakat tüm emperyalistlerin fark edemediği şey insanları öldürmenin ve topraklarını işgal etmenin onları yalnızca işgalcilere karşı savaşma isteğini teşvik ettiği ve daha azına razı olmayacakları gerçeğiydi.
Korsan rejim İsrail'in savaşa çaresizce para ve asker enjekte etmesine rağmen kayıpları arttı. Siyonist rejim herhangi bir zafer belirtisi görmezken Siyonist kamuoyu her geçen gün sonu gelmez bir çıkmaza karşı çıkmaya başladı ve Lübnan'ın işgali İsrail'in Vietnam olarak anılmaya başlandı. Siyonist rejim İsrail nihayet 2000 yılında teslim oldu ve güçleri Lübnanlıların yoğun ateşi altında Güney Lübnan'dan ayrılarak Şeb'a tarlaları olarak bilinen ince bir zirai şerit hariç bölgenin tamamındaki 22 yıllık işgaline son verdi. Bu zafer Lübnan'ı İsrail ordusunu kesin bir şekilde mağlup eden ilk Arap ülkesi yaptı. Ancak tam 6 yıl sonra İsrail bu kez Hizbullah'ı yok etmek için tekrar Lübnan'a saldırdı.
Bu savaşın temel nedeni Hizbullah'ın İsrail'de tutuklu bulunan Lübnanlıların serbest bırakılması için onlarla müzakere yapmak amacıyla 4 Siyonist askeri tutuklamasıydı. Tıpkı Hamas'ın 7 Ekim'deki karşı saldırısında olduğu gibi. Siyonist rejim İsrail'in tepkisi Lübnan'a yönelik büyük bir bombardıman oldu. Ve 7 Ekim'den sonraki tepkide olduğu gibi burada sadece Güney Lübnan'ı değil, sadece Hizbullah'ın kışlasını değil, kendilerince tüm hedeflerin yasal olduğunu ilan etti. İsrail rejimi ordusunun eski komutanlarından birine göre İsrail'in stratejisi Lübnan halkı ile Hizbullah arasında uçurum yaratmak amacıyla Lübnan'ı ara sıra ve körü körüne bombalamaktı. İnsanlara klimalarının çalışmasını istiyorlarsa Hizbullah'ın kontrolündeki toprakları yok etmeye çalışmaları gerektiğini söylüyorlardı.
Sivil altyapıyı kasıtlı olarak yok etmek için çift güç kullanma stratejisi İsrail'e Dahiya doktrini olarak adlandırılan resmi bir askeri yöntem haline geldi. Bu adlandırmanın nedeni 2006 yılında Hizbullah hareketinin genel merkezinin bulunduğu bölgeydi. Burası İsrail rejiminin geçtiğimiz günlerde Hamas komutanını şehit etmek için insansız hava aracı saldırısını gerçekleştirdiği yer. Bu yöntem İsrail'in Gazze'deki mevcut stratejisini gösteriyor. Her şeyi bombalayın, asker sivil ayrımı yapmayın ve insanların karşı tarafı suçlamasını umut edin.
Fakat 2006 yılında İsrail bir kez daha düşmanın tamamen hafife aldı. İsrail rejimi Hizbullah'ın onlara karşı hiçbir savunması olmayacağına inandığı için en gelişmiş Merkava tanklarının büyük kısmını bölgeye göndererek onlara Tanrı'nın arabaları adını verdi ve Hizbullah'ın onlara karşı hiçbir savunmasının olmayacağını düşündü. Fakat Hizbullah tıpkı bugünlerde Gazze'de tanık olduğumuz gibi tank savar güdümlü füzeleri ateşledi ve daha sonra İsrail'in içinde kaybolduğu karmaşık bir tünel ağı kurdu. İsrail, Lübnan'ın kıyılarına savaş gemisi konuşlandırarak Lübnan'ı bombalamaya bile çalıştı. Fakat Hizbullah, Çin'in yaptığı gemi savar füzelerin yardımıyla bu gemiye büyük zarar vererek onu geri çekilmeye zorladı.
Bu savaşın dönüm noktası İsrail rejiminin Güney Lübnan'da İsrail'in ilk işgaline karşı Hizbullah'ın direnişinin kalbi olan Hizbullah lideri Hasan Nasrullah'ın İsrail'lerin geri püskürtülmesinin ardından konuşma yaptığı şehir olan Bint Cebil'e saldırısıydı. İşgalci rejim İsrail Bint Cebil'i tamamen izole etmek amacıyla üzerinde tam kontrole sahip olduğunu açıklamıştı. Ancak bu iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Korsan rejim İsrail askerlerinin sayısının 10 ya da 20 kat daha fazla olduğunun tahmin edilmesine rağmen Hizbullah, Siyonistlerin şehri ele geçirmek için giriştikleri 3 saldırıyı da geri çevirmeyi başardı.
İsrail, Seluki Vadisi Savaşı'nda kesin bir darbe aldı. Bu savaşta az sayıda Hizbullah savaşçısı İsrail tank taburunun tamamını yenmeyi başarırken yaklaşık 20 İsrail tankını imha etti ve hatta bir İsrail helikopterini düşürdü. İsrail tarihinin en utanç verici operasyonlarından biri olarak bilinen bu savaşın hemen ardından İsrail işgal güçleri Lübnan'ı terk etti. Emperyalistlerin kibirleri her zaman kendi propagandalarına inanacak kadar olmuştur. İsrail rejimi Filistin ve Lübnan direnişine karşı her zaman haksız bir şekilde terörist olma suçlamasını kullanmış. Onları vahşet ve dini aşırıcılıkla suçlamıştır. Ancak kiminle savaştıklarını unutmuş görünüyorlar.
Onlar nekbe torunları ile savaşıyorlar. Onların karşısında Sabra ve Şatila'dan sağ kalanlar var. Onlar Bin Cebil'in dünün çocukları olan bugünün büyükleriyle çatışıyorlar. Yani somutlaşmış suçlarının tarihsel hafızası ile mücadele ediyorlar. Sahte İsrail rejimi 2024'teki dahiye bombalamasının 2006'daki bombalamadan farklı olduğunu sanıyor. O zaman da bu bombalamanın 1982'deki bombalamadan farklı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden bombalıların maksadı belli olmadığı sürece kullanılan bombaların boyutunun ne kadar olduğunun önemli olmadığını İsrail'in öğrenmesi gerekiyor. Şu ana kadar hiçbir bomba Lübnanlılara ya da Filistinlilere artık özgürlük ihtimallerinden kalmadığını düşündürmedi.
Değerli dinleyiciler, İsrail'in Mezarı adlı hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bizlere www.parsyolu.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gazze'deki çocukların Amerikan bombalarıyla katliamı.
Değerli dinleyiciler, Gazze'deki çocukların Amerikan bombalarıyla katliamı isimli programda sizlerle birlikteyiz.
Sahte İsrail rejimi geçtiğimiz 75 yılı boyunca ırkçı politikaları ve toplu katliamlarıyla yalnızca yaşayan Filistinleri, özellikle de çocukları hedef almakla kalmayıp onlarca yıldır Filistinlerin cansız bedenlerinden de vahşi eylemlerini esirgemedi.
Siyonist rejimin Gazze şeridine yönelik yıkıcı saldırılarından 3 ay geçiyorken bu bölge
dünyanın çocuklar için en büyük ölüm makinesi haline geldi. Her gün yüzlerce çocuk Amerikalı savaşçılar ve bombalar tarafından şehit edilmektedir. 20 binden fazla kişi şehit edilmiştir ve bunların yarısı çocuktur. Gazze sağlık yetkililerine göre binlerce insan da binaların enkazı altında gömülü durumdadır. Sünnisler, Noel'den önceki gece büyük bir suç işleyerek 100 çocuğu şehit etti.
Çocuk hakları evrensel bildirgesinin üzerinden onlarca yıl geçti. İmzalamayı reddeden Amerika Birleşik Devletleri dışındaki tüm imza sahibi ülkeler kendilerini sorumlu kabul ettiler. Özellikle savaşlarda çocukların haklarını korumak, hayata devam etmelerini sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya söz verdiler. Bu bildirgeye göre dünyanın neresinde olursa olsun, hangi ırk, cinsiyet, dil ve dinden olursa olsun, çocukların çatışma ve savaşlarda tamamen güvende olmaları, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler gözetimindeki sığınaklarda korunmaları gerekmektedir. Ancak çocuk haklarını savunduğunu iddia edenlerin gözünde Filistinli çocuklar, Siyonist rejim liderlerinin söylediği gibi insan görünümündeki hayvanlardır. İsrail askerleri Filistinli savaşçılarla yüz yüze mücadele edememekte, çocukları ve kadınları öldürerek Filistin direnişini kırmaya çalışmaktadır.
Gazze'ye yönelik yıkıcı Siyonist saldırıların üzerinden 3 ay geçmesine rağmen Netanyahu başlangıçtaki hedeflerine ulaşamadı. Bu nedenle İsrail ordusu Filistinli kadın ve çocukları daha da yoğun bir şekilde öldürmeye devam etmektedir. İnsan haklarını savunan Amerika ve Avrupa hükümetleri Siyonist suçlara karşı sessiz kalarak mali ve askeri yardımları sürdürerek, Güvenlik Konseyi toplantılarını düzenlemeyerek ve savaşı durdurmaya yönelik karar taslaklarını veto ederek Filistin soykırımını desteklemektedir. İsrailli askerler Filistinlilerin cenazelerine bile acımamaktadır. İsrail'in Filistinlere karşı işlediği suçlar çok çeşitlidir. Her biri ciddi bir dikkat ve bağımsız çalışma gerektirmektedir. Sahte İsrail rejimi son 75 yıldır ırkçı politikaları ve toplu katliamlarıyla yalnızca yaşayan Filistinleri hedef almakla kalmadı, onlarca yıldır Filistinlerin cansız bedenlerinden de vahşi eylemlerini esirgemedi.
Cesetlerin çalınması, kaçırılması veya organlarının çalınması yaygın bir uygulama haline geldi. Yani İsrail'in Filistinleri sürekli katletmesine, soykırım yapmasına, topraklarını terk etmeye zorlamasına paralel olarak Filistinlerin cesetlerine el konulması, organlarının çalınması ve İsrail'in Gazze halkına yönelik güncel uygulamalar arasında yer almaktadır. El Fetih Hareketi'nin sözcüsü Cemal Nassal, Gazze şehitlerinin naaşlarının Siyonist rejim tarafından çalınmasına ilişkin Mısır'ın yaptığı araştırmaya atıfta bulunarak şunları söyledi. Gazze şeridinde enkaz altında 10 bin kayıp Filistinli var. Onların kaderi hala belirsiz. İşgalcilerin işlediği savaş suçlarına ilişkin pek çok şüphe vardır. Mısır'ın El Yom El Sabe gazetesi 29 Aralık Cuma günü bir araştırma yayınlayarak şunları yazdı. Siyonist rejim uzun süredir yanlarında sakladığı Filistinli şehitlerin organlarını ve derilerini çalmaktadır.
Refah'taki şehit Muhammed Yusuf El Neccar Hastanesi Müdürü Dr. Mervan Alhams şunları söyledi. İşgalci İsrail ordusu 26 Aralık'ta teslim ettiği Filistinli şehitlerin naaşlarından vücut uzuvlarını çaldı. O şu konuya da vurgu yapmıştır. Siyonist ordu gözaltına alınan Filistinli şehitlere ait olan bir kamyon dolusu ceset gönderdi. Cesetlerin vücut kısımları mavi torbalar içerisinde olup tamamı uzuvsuz ve kumla doluydu.
Tahran Radyosu.
Filistinli şehitlerin uzuvlarının Siyonistler tarafından çalındığına ilişkin ilk haberlerden biri İsveçli bağımsız gazeteci Donald Bostrom tarafından 26 Ağustos 2009'da Aftonbladet gazetesinde "Oğullarımızın uzuvlarını çalıyorlar" başlığıyla yayınlandı. Raporda bağışlanan organların azlığı ve arz talep arasındaki uçurum nedeniyle 1992 yazında dönemin Sağlık Bakanı Ehud Olmert tarafından ölüm sonrası organ bağışı için halkın kayıt altına alınmasını amaçlayan büyük bir kampanya başlatıldığından söz etmekte ve şunları yazmaktadır. Kampanya devam ederken Batı Şeria ve Gazze'deki köylerde çok sayıda genç Filistinli erkek ortadan kayboldu. 5 gün sonra İsrail askerleri cesetlerini derin yaralarla ailelerine teslim etti. Birleşmiş Milletler personelinin Filistinlerden vücut parçalarının İsrail tarafından çalındığına ilişkin iddialarını araştırmak için Filistinli ailelerle yaptığı görüşmelerde gençlerin vücut parçalarının öldürülmeden önce vücutlarından çıkarıldığı öğrenildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Minir Elbürş, 18 Kasım'da Al Cazira Arabiye verdiği röportajda, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki El Şifa Hastanesi'nden 130, toplu mezardan da 15 cesedi çıkardığını söyledi. Bu cesetler bir süre kayıptı, daha sonra bir kısmı iade edildi. Son olayda Gazze hükümetinin medya ofisi 27 Aralık'ta işgalci güçlerin 80 şehidin naaşlarını bedenlerinden parça çaldıktan sonra kim olduklarına veya çalındıkları yerlerin isimlerini belirtmeden teslim ettiğini duyurdu. Bu arada Gazze'deki doktorlar cesetlerde koklea, kornea ve karaciğer, böbrek, kalp gibi hayati organların bulunmadığına dair kanıtlar bulup bildirdi. Siyonist rejimin kahramanca direnişi yıkmak için Filistinlere karşı hiçbir suçtan kaçınmaması, çocukları ve kadınları öldürmesi, Filistinlerin bedenlerine saygısızlık edip uzuvlarını çalması, Gazze'nin tüm altyapısını yok etmesi bu rejimin 3 ayda işlediği suçlar arasındadır.
Wall Street Journal gazetesi Gazze şeridindeki savaş o kadar büyük bir yıkıma yol açtı ki modern tarihin en yıkıcı şehir savaşıyla karşılaştırılabilecek büyüklükte diye yazdı. İsrail, Gazze'de 29 binden fazla bomba, mühimmat ve mermi kullandı. Gazze'deki 439 bin evin yaklaşık %70'i ve bölgedeki binaların yaklaşık yarısı hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Bu bombalamalar Bizans kiliselerine, antik camilere, fabrikalara, apartmanlara, alışveriş merkezine, lüks otellere, tiyatrolara, okullara hasar verdi. Gazze'nin işlerliğini sağlayan su, elektrik, iletişim ve sağlık altyapısının büyük kısmı onarılamaz hale geldi. Birleşmiş Milletler'in Filistin meseleyle ilgili insan hakları raportörü Francis Carl Benz'e şunları söyledi. İsrail'in Filistinlere özellikle de Gazze halkına yaptığı yüzyılın barbarlığıdır.
İnsani yardım iddiasındaki hükümetlerin ve Vatikan Kilisesi başta olmak üzere dünyadaki dini kurumların suskunluğu arasında Siyonist rejimin suçlarına karşı bu sessizliğe ve pasifliğe meydan okuyan özgür ruhlu kişiler de vardır. İşgal altındaki Batı Şeria'nın tarihi Beytüllahim kentindeki Protestan Kilisesi'nin başkanı
Rahip Munter İzak, Noel töreni sırasında Batı dünyasının ikiyüzlülüğünü ve ırkçılığını eleştirerek Gazze'nin dünyanın ahlaki pusulası haline geldiğini söyledi. O, Batı dünyasının ikiyüzlülüğü ve ırkçılığı korkunçtur, dedi. İzak konuşmasına, İsa enkaz altında diyerek başladı ve şunları söyledi. Noel'de sevinmek yerine kızgınız, kırgınız ve yas tutuyoruz. Aynı zamanda Filistinli rahip, Gazze'de 21'inden fazla insanın öldürüldüğünü, binlercesinin hala enkaz altında olduğunu, 9000'e yakın çocuğun ise en vahşi şekilde öldürüldüğünü belirtti. Ayrıca 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini ve yüz binlerce evin yıkıldığını söyledi. Vatikan Kilisesi'nin bu suçlara karşı sessizliğine değinen Rahip İzak, "Kilisenin suç ortaklığından öfke duyuyoruz," dedi. Sessizliğin suç ortaklığı olduğu herkes tarafından bilinmelidir. Ateşkes sağlamayan ve işgale son vermeyen boş barış çağrıları, doğrudan eyleme geçilmeyen yüzeysel sempati sözleri de suça ortaklık başlığı altında değerlendiriliyor demiştir.
Filistinli rahip sözlerine şöyle devam etti. Mesajım şudur. Bugün Gazze dünyanın ahlaki pusulası haline gelmiştir. 7 Ekim'den önce Gazze cehennem gibiydi ve dünya sessizdi. Şimdi bu sessizliğe şaşırmamız gerekmez mi? Gazze'de yaşananlar karşısında vahşete kapılmıyorsanız, vücudunuz titremiyorsa, insanlığınızda bir sorun var demektir. Munter İzak, etkili ve heyecan verici konuşmasının sonunda, Filistinlerin yaşadığı büyük darbeye rağmen, toparlanacağız, dik duracağız. Filistinler olarak her zaman yaptığımız gibi yıkımdan, sonra yeniden ayağa kalkacağız, dedi. Orada bulunan Hristiyan liderlerden oluşan uluslararası delegasyona teşekkür ederek şunları söyledi. Tanrı bize sizin aracılığınızla terk edilmediğimizi belirtti. İsa bugün doğmuş olsaydı Gazze'de enkaz altında doğardı. İsa'nın kilisede doğduğunu belirterek bombardıman sonrası bir enkazın altında bulunan Filistin kefiyeli oyuncak bebeğe işaret etti. Betullahim'de Gazze'de devam eden zulüm nedeniyle halka açık Noel kutlamaları iptal edildi.
Sevgili dinleyiciler, Gazze'deki çocukların Amerikan bombalarıyla katliamı isimli programımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde kurulan İran'ın Üretim Kabiliyetleri Fuarı'nı dün ziyaret etti. İran Dışişleri Bakanı Pakistan'a yaptığı bir günlük ziyaretinin sonunda Tahran ve İslamabad'ın terörle mücadelede işbirliğini arttırma konusunda anlaştığını söyledi. İran İstihbarat Bakanı Hüccetül İslam İsmail Hatip, bölgedeki direnişin kendi kararına ve politikasına göre Amerika'nın saldırgan varlığına ve her ihtimale karşı hareket ettiğini söyledi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Said İravani, İran'ın bölgedeki hiçbir kişi veya grubun eylemlerinden sorumlu olmadığını söyledi.
İran İçişleri Bakanlığı, Iraklı veya Yemenli mücahitlerin meşru saldırılarını İran'a atfetmenin kasıtlı olduğunu söyledi. Haber kaynakları, bu sabah Yemen'in kuzeyindeki Sa'da'nın Amerikan savaş uçakları tarafından hedef alındığını duyurdu. Amerika Savunma Bakanlığı sözcüsü, Amerika askeri üssüne düzenlenen İHA saldırısında yaralı sayısının 40'ın üzerine çıktığını duyurdu. Siyonist rejimin Kanal 12'si, pazartesi gecesi bu rejimin ailelerinden alıntı yaparak İsrailli esirlerin iadesi konusunda anlaşmaya varmasının zaruretini vurguladıklarını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Afganistan özel temsilcisi, Afganistan ve bölgedeki aşırıcılığın temelleriyle mücadele için bölgesel uzlaşmaya ihtiyaç olduğunu altını çizdi. Ve Tahran ve Bakü arasında Aras Nehri istasyonlarına ilişkin anlaşmaya varıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.